Ayrım 4, sayfa 66, 4. Meyhaneye varınca Çiçikov bir yandan atların dinlenmesi, bir yandan da bir şeyler atıştırıp kendine gelebilmek için arabayı durdurttu. Yazarınız bu tür insanların iştahını ve midesini kıskandığını itiraf etmek zorundadır. Petersburg'da, Moskova'da yaşayan, her anlarını yarın ne yiyeceğim, öbür gün neler yiyeceğimi düzenlemeliyim diye düşünmekle geçiren, bir yemeğe oturmadan önce dokunmasın, midesini bozmasın diye ilaç alan, yemekte istiridye, deniz örümceği gibi akla gelmeyecek türlü şeylerle karnını tıka basa doldurduktan sonra iyileşebilmek için dosdoğru Karsbalt ya da Kafkasya'nın yolunu tutan soylular vardır. Ama bu beyefendiler yazarınızı kıskandırmaz. Bir de orta tabakadan insanlar vardır. Bunlar yolculuk sırasında bir istasyonda jambon, ötekinde domuz yavrusu, üçüncüsünde büyük bir Mersin balığı dilimi ya da soğanla pişirilmiş sucuk yerler. Sonra da hiçbir şey yememişler gibi istedikleri anda bir masaya oturup önce iştahları açılsın diye içinde lot balığı gibi türlü balıklar bulunan bir tas çorbayı midelerine indirdikten sonra sıra gelir öteki yemeklere. İşte onların iştahına imrenir insan gerçekten. Öbür yüksek tabakadan insanlar onlarınki gibi bir mideye sahip olabilmek için köylerinin yarısını ya da çiftliklerinin, ki bu çiftlikler kimi ipotek edilmiş, kimi edilmemiş olarak son sistem araç gereçlerle mükemmelleştirilmişlerdir, yarısını vermeye hazırdırlar. Ama ne bu kadar para ne de mükemmelleştirilmiş ya da mükemmelleştirilmemiş çiftlikler o orta tabakadan adamın midesi gibi bir mideye sahip etmez onları. Çiçikov kararmış ahşap meyhanenin eski kilise şamdanlarına benzeyen ahşap direkler üzerine oturtulmuş konuksever dar saçağı altına girdi. Burası her yerde rastlanabilen tipik bir Rus meyhanesiydi. Yalnız eşlerinden biraz daha büyükçeydi. Pencere kenarları ve saçaklardaki yaş ağaçtan yapılmış oyma işlemeli pervazlardan meyhanenin kararmış duvarlarında sık sık parlaklıklar oluşuyordu. Panjurlarda da çiçekli testi resimleri görünüyordu. Dar tahta merdiveninden yukarı geniş sofaya çıkan Çiçikov kapıyı gıcırtıyla açan alacalı bir basma entari giymiş şişman yaşlı bir kadınla karşılaştı. Kadın, "Bu tarafa lütfen," dedi. O da yol boyunca küçük ahşap meyhanelerinin hepsinde rastlanan bilinen şeylerle doluydu. Örneğin sırlı semaver, rendelenmiş çam tahtasından duvarlar, köşesinin birinde çaydanlık ve fincanla dolu üçgen bir dolap, mavi ve kırmızı kurdelelerle asılı kutsal resmin önünde yaldızlı porselenden yapılmış yumurta fincanı, daha yeni doğurmuş bir kedi, 2'yi 4 gösteren, insanın yüzünü pide gibi yamyazlı gösteren bozuk bir ayna, yine kutsal resmin çivisinde koklamak için asılmış ama koklamak isteyenleri aksırtmadan başka bir işe yaramayan bir tutum kokulu ot. Çiçikov karşısında dikilen koca karıya domuz yavrusu eti var mı diye sordu. Var. Acırga ve kaymak. Acırga da var, kaymak da. Peki getir bakalım. Kadın hemen işe koyuldu. Tabak, kurumuş bir ağaç kabuğu gibi duran bir peçete, sararmış kemiğe benzer sapı bulunan çakı gibi küçük bir bıçak, iki dişli bir çatal ve masanın üzerinde bir türlü düz duramayan bir tuzluk getirdi. Kahramanımız her zaman yaptığı gibi hemen kadınla konuşmaya başladı ve meyhaneyi onun çalıştırıp çalıştırmadığını, ne kadar gelir sağladığını, oğullarıyla birlikte mi oturduğunu, büyük oğlunun evli olup olmadığını, evlenirken iyi drahoma alıp alamadığını, kayınpederinin bu işten hoşlanıp hoşlanmadığını, düğünde az hediye aldı diye kızıp kızmadığını sordu. Sözün kısası, sormadık bir şey bırakmadı. Tabii çevredeki çiftlik sahiplerinin kimler olduğunu öğrenmek istedi ve türlü adlar öğrendi. Kadın saymaya başladı. Blohin, Pochitavey, Milnov, Albay Çeprakov, Sobakevich. Çiçikov Sobakevich adını duyunca, "Ya Sobakevich'i tanıyorsunuz demek," diye sordu. Kadının yalnız Sobakevich'i değil, Manilov'u da tanıdığını ve Manilov'un Sobakevich'ten daha iyi bir insan olduğunu öğrendi. Çünkü Manilov oraya geldiği zaman tavuk getirir, dana eti ister, koyun ciğeri varsa onu da getirir ve hepsinden biraz tadarmış. Oysa ki Sobakevich bir tek yemek ister, onu sonuna kadar siler süpürür ve aynı parayla bir tabak daha getirmesini istermiş. O böyle konuşurken bir yandan da domuz etini yiyordu. Son lokmayı ağzına atarken yaklaşan bir araba gürültüsü duydu. Pencereden bakınca meyhanenin önünde durmuş üç güzel at koşulu, üstü açık bir araba gördü. Arabadan iki erkek inmişti. Biri uzun boylu sarışın, öteki daha kısa ve esmerdi. Sarışın olan lacivert üniformaya benzer bir ceket giymiş, esmeri ise basit, çizgili kaftana benzer bir palto geçirmişti sırtına. Uzaktan uzun yeleli dört atın çektiği yırtık hamutlu, dizginleri urgandan içi boş bir araba daha geliyordu. Sarışın adam hemen merdivenlerden çıkmaya koyuldu. Esmer ise biraz bekledi. Arabada bir şeyler aradı, uşağına bir şey söyledi ve bu arada arkadan gelen arabaya da el salladı. Çiçikov sanki bu sesi bir yerde daha önce duymuş gibiydi. Ona bakarken sarışın gelip kapıyı açmıştı bile. Bu uzun boylu, zayıf yüzlü, daha doğrusu bitkin yüzlü, küçük kızıl bıyıklı bir adamdı. Yanık derisinden dumana alışık olduğu anlaşılıyordu. Tabii barut dumanına değil, tütün dumanına. Çiçikov'u kibarca selamladı ve aynı şekilde karşılık aldı. Artık daha iyi tanışıp konuşmaları için hiçbir engel kalmamıştı. Çünkü giriş yapılmıştı. İkisi de hemen hemen aynı anda bir gün önce yağan yağmur nedeniyle tozların yere yapıştığını, artık bundan böyle serin havada yolculuğun daha hoş olacağına çok sevindiklerini belirtmişlerdi. Bu sırada yolcunun esmer arkadaşı da girdi odaya. Şapkasını masanın üzerine fırlattı ve saçlarını eliyle şöyle bir kabadayıca geriye attı. Yeni gelen adamın orta boyu, oldukça sağlam görünüşü, tombulca kırmızı yanakları, kar gibi beyaz dişleri, kömür gibi kapkara favorileri vardı. Kanlı canlı, yüzünden sıhhat fışkıran bir adamdı. Çiçikov'u görünce ellerini ona doğru uzatarak "Vay vay vay, ne şans bu!" diye haykırdı. Çiçikov da Nozdrev'i tanımıştı. Daha önce savcının evindeki yemekte tanışmışlar. Çarçabuk samimiyeti ilerleten Nozdrev, kahramanımızla hemen "sen" diye konuşmaya başlamıştı. Nozdrev, "nereye böyle?" diye sordu ve cevap beklemeden devam etti. "Ben Panayır'dan geliyorum. Kaz gibi yolundum." "İnanır mısın, hayatımda hiç böyle yolunmamıştım. Köylülerden bir araba kiralamak zorunda kaldım. Bak pencereden." Nozrev böyle söyleyerek Çiçikov'un başını zorla o yana çevirtti. Neredeyse Çiçikov başını çerçeveye vuruyordu. "Görüyor musun, ne kötü atlar. Buraya güçlükle taşıyabildiler. Ben de bunun arabasıyla gelmek zorunda kaldım." Eliyle arkadaşını gösteriyordu. Devam etti konuşmasına. "Ha, siz tanışmıyorsunuz değil mi? Enişten benim, Mijuyev. Sabahleyin hep senden bahsettik onunla. Bak dedim, görürsün, Çiçikov'la karşılaşırız muhakkak." "Ah kardeşim, bilsen nasıl kaybettim kumarda. İnanır mısın, dört atlı arabamı da, her şeyimi kaybettim. Ne saat ne köstek kaldı. Her şeyi kaybettim." Çiçikov baktı, gerçekten de ne saati ne de kösteği vardı. Hatta favorilerinden biri ötekinden kısaymış gibi geldi ona. Nordrev konuşmasına ara vermiyordu. "Ah, cebimde 20 ruble daha olsaydı, fazla değil, 20 ruble daha olsaydı bütün zararımı çıkarırdım. Hatta yemin ederim cebime 30 bin ruble kağıt para da fazladan girerdi." Sarışın adam söze karıştı. "O zaman da böyle söylüyordun. Ben sana 50 ruble verdiğim zaman, ama onları da kaybettim." "Kaybetmezdim. Allah biliyor ya, kaybetmezdim. Aptallık etmeseydim kaybetmezdim. Ama aptallık ettim. Eğer o namussuz yediliği çekmeseydim son elde banko deyip hepsini alacaktım." Sarışın, "ama alamadın" dedi. "Alamadım çünkü yediliği çok zamansız çektim. Sanki senin binbaşı benden iyi mi oynuyordu? İyi oynasın oynamasın seni yendi ya. Önemli değil, nasıl olsa ben onu yenerim. Hele benimle bir çifte oynasın, o zaman görür gününü. Nasıl oyuncuymuş görürsünüz. Ama kardeşim Çiçikov, ilk günlerde ne güzel eğlendik, doğrusu çok güzeldi panayır. Tüccarlar da hiç böyle panayır görmediklerini söylüyorlardı. Köyden getirdiğim her şeyi oldukça pahalı sattım. Ah kardeşim, ne eğlendik. Şimdi aklıma geliyor da, canı cehenneme, senin de olmayışına öyle üzüldüm ki, bak kentten 3 verst ötede bir süvari alayı var. Orada ne kadar subay varsa hepsi geldi, hepsi oradaydı. 40 kişi kadar vardılar, bir içmeye başladık. Bir bölük komutanı vardı, Poselluye. Ne hoş bir çocuk, öyle bıyıkları var ki, bordo şarabına budaşko diyor. Getir kardeşim bir budaşka diyor. Ya teğmen Kuvşinnikov, ah kardeşim ne hoş bir insandı, tam zevk sahibiydi denilebilir. Hep onunla birlikte dolaştık. Ponomarev'de bize ne şaraplar verdi hani. Gerçi düzenbazın biri, ondan bir şey almak doğru değil. Şarabın içine de benden kalanı katar. Boya mı istersin, kavrulmuş mantar mı? Hatta mürver bile katıyor ama gizli bir odası var, özel oda diyor. Oradan getirirse kendini cennette sanırsın. Ne şampanyalar var. Valininki onun yanında nedir ki? Kvas kalır onunkinin yanında. Düşün, Kliko. Dipnot. Kliko aslında bir dans adı ama burada ekstra anlamında kullanılmıştır. Dipnot bitti. Değil, Klikomatadura. Yani iki kez Kliko. Bir de Fransız malı çıkardı. Adı şekerleme. Bir kokusu var ki sorma, gül gibi çok hoş. Öyle içtik ki bizden sonra bir prens dükkana şampanya getirmeye adam yollamış. Ama tüm kentte tek şişe şampanya kalmamış ki. Hepsini subaylar içmiş. İnanır mısın? Yalnız başıma ben içtim 17 şişe şampanya. Sarışın, yok canım dedi. Sen 17 şişe içemezsin. Namusum üzerine söylüyorum ki içtim. Nasıl söylersen söyle, 10 şişe bile içemezsin sen. İçerim, istersen bahse girelim. Nesine? Sen kentten aldığın tüfeği koy ortaya. Olmaz, istersen koy da dene. Denemek falan da istemem. Tabii, şapkasız kaldığın gibi tüfeksiz de kalırdın. Ah kardeşim Çiçikov, doğrusu senin de bulunmadığına çok üzüldüm. Biliyorum teğmen Kuvşinnikov'dan ayrılamazdın. Ne güzel anlaşırdınız onunla. O bir kapik üstüne tir tir titreyen savcıyla, öteki hükümet memurları ile kıyaslanmaz. Hangi oyunu istersen oynar. Ah Çiçikov, gelmene değerdi doğrusu. Aptallık ettin gelmemekle. Domuz üreticisi misin be adam? Öp bakayım beni. Senin için canımı verirdim ben. Mijuyev, bak kader bizi yine karşılaştırdı. O neredeymiş, ben nerede arıyorum? Ben buralarda sürtüp dururken nerelerden geldi o? Panayır'da bir araba bolluğu vardı ki sorma. Hepsi birbirinden güzel. Şansımı denedim. 2 pornat kutusu, 1 porselen fincan, bir de gitar kazandım. Sonra hepsini koydum ortaya. Denedim şansımı. Hepsini birden kaybettim. Üstelik 6 ruble de fazladan gitti. Ah bir bilsen Kuvşinnikov'un ne çapkın olduğunu. Hemen hemen bütün balolara gittik birlikte. Birinde bir kadın gördük. Öyle şık giyinmişti ki. Tüller, danteller, tanrı bilir daha neler neler takıştırmıştı. Kendi kendime vay canına diye düşünüyordum ama Kuvşinnikov öyle çapkın ki hemen oturdu kadının yanına. Fransızca öyle komplimanlar sıraladı ki, inan bu komplimanlara köylü koca karılar bile dayanamazdı. O bu işe çilek toplamak diyor. Panayır'a çok güzel balıklar da getirmişlerdi. Ben de aldım bir tane. İyi ki üzerimde para varken almışım. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Çiçikov, birisine gidiyorum diye cevap verdi. Kime ama? Bırak onu da bize gidelim. Olmaz, işim var. İşin mi? Uyduruyorsun. Atlatıyorsun beni Ivanoviç. Gerçekten doğru söylüyorum, önemli bir iş. Bırak uydurmayı, yalan söylüyorsun. Peki söyle bakalım, kime gidiyorsun? Nozriyev olanca sesiyle bir kahkaha salıverdi. Gülerken şeker gibi beyaz dişleri görünüyor, yanakları titriyordu. Gülüşünden adamın sağlam, genç olduğu anlaşılıyordu. Böyle sesli bir gülüş, 2 kapı ötede uyuyan bir Shuyu uykusundan sıçratır ve gözlerini ovuşturarak "Amma da koyverdi makaraları" diye söyletir kendi kendine. Çiçikov gülüşe şaşırmıştı. Belli belirsiz bir gülümsemeyle sordu. "Bunda gülünecek ne var?" Nozrev avazı çıktığı kadar gülmeye devam ediyordu. "Tanrım, kasıklarım patlayacaktı doğrusu." Çiçikov, "Gülünç bir şey söylemedim ki ben. Söz verdim ona ben. Ama gidersen ömrünün sonuna kadar pişman olursun. Çok cimridir o. Ben senin karakterini bilirim. Eğer onun evinde bir şişe bonbon bulacağını umuyorsan aldanıyorsun. Bak dinle beni kardeşim. Soba keyif için Allah belasını versin. Bize gidelim, sana bir balık yedireyim. Balıkçı Pona Marev ayrılırken böyle güzel balığı bütün panayırı alt üst etsiniz bulamazsınız diyordu. Bakmayın sözlerine, korkunç dolandırıcıdır. Gözlerinden okudum onun yüzüne. Siz dedim bizim tüccarlar arasında düzenbazlıkta birincisinizdir. Herifte utanma yok ki, sakalını sıvazlayarak güldü yalnız. Kuvşinikov'la ikimiz her gün onun dükkanında kahvaltı ettik. Hah kardeşim, az daha unutuyordum söylemeyi. Biliyorum sen buna dayanamazsın, almak istersin ama baştan söyleyeyim ki 10.000 versen yine vermem. Pencereye yaklaşarak bir elinde bıçak, ötekinde bir parça ekmek kabuğu ile bir parça balık, arabadan öteberileri indirirken kaşla göz arasında bunları da yürütüvermişti. Bulunan uşağına seslendi. "Hey Porfiri, Porfiri, köpek yavrusunu getir buraya." Sonra Çiçikov'a dönerek, "Ama ne köpek yavrusu, hırsızlık malı, sahibi satmaya hiç istekli değildi. Sen de hatırlarsın ya, hani Hüvostır evden bir al kısrak almıştım ya, işte o atla değiştirmeye bile razı olmuştum. Ama Çiçikov ne al kısrağı ne de Hüvostır evi görmüştü." Bu sırada meyhaneci kadın Nozriyev'e yaklaşarak, "Bayım, bir şey içmek ister misiniz acaba?" diye sordu. "Hayır, istemiyorum." "Ah kardeşim, ne eğlendik sorma. Neyse, bir kadeh vodka getir bakalım. Neli vodka var sende?" "Anasonlu." "Peki, anasonlu getir bakalım." Sarışın adam da hemen atıldı. "Bana da bir kadeh getir," dedi. Nozriyev anlatmaya devam ediyordu. "Tiyatroda bir aktris var. Oynak mı oynak. Kanarya gibi bir de sesi vardı. Yanımda oturan Kuvşinnikov, bak, tam çilek toplamanın sırası," dedi. "Aşağı yukarı 50 tane soyunma odası vardı. Bizim Fenardi 4 saat dolandı durdu. Belki bulabilirim diye." Bu sırada yaşlı kadın vodkayı getirmiş, hafifçe eğilerek uzatmıştı. Elinden kadehi alan Nozriyev, o anda kucağında köpekle içeri giren Porfiri'yi göstererek, "Getir onu buraya," diye bağırdı. Porfiri de efendisi gibi içi pamuklu, kaftan gibi bir şey geçirmişti sırtına. Yalnız efendisininkinden daha yağlı, daha pisti. "Bırak onu yere." Porfiri yere bıraktı. Yavru köpek dört ayağını germiş, yeri kokluyordu. Nozriyev köpeği ensesinden tutup kaldırarak, "Şuna bak şuna, ne köpek," dedi. Köpek can acısıyla ayaklanmaya başladı. Nozriyev köpeğin karnını dikkatle inceledi. Porfiri'ye dönerek, "Sen yine söylediğimi yapmamışsın," dedi. "Taramak aklına bile gelmemiş." "Taradım efendim." "Öyleyse bu pireler ne böyle?" "Ne bileyim, belki de arabadan geçmiştir." "Yalan söylüyorsun, yalan. Taramamışsın, anlaşılan senin pirelerin de köpeğe geçmiş. Aptal herif. Bak Çiçikov, şuna bak, şu kulaklara bak, elinle tut da bak." "Yok, tutmam gereksiz. Görülüyor, soylu bir köpek belli. Hayır, tut da öyle bak." Çiçikov, Nozriyev'i kırmak istemediğinden kulaklarını tuttu hayvanın ve "Evet, evet, çok güzel bir köpek olur büyüyünce. Şunun burnuna bak, ne soğuk değil mi, elinle bak." Çiçikov yine o kırılmasın diye elini köpeğin burnuna sürdü. "Evet," dedi, "iyi koku alır." Nozriyev, "Gerçekten çok cins bir köpek. Çoktandır gözüme kestirmiştim bunu. Hey Porfiri, getir şunu." Porfiri köpek yavrusunu karnının altından tutarak arabaya götürdü. Nozriyev, "Bak dinle Çiçikov. Şimdi doğru bize gideceğiz. Buradan en çok olsun olsun 5 verst tutar. Çabucak gideriz. Sonra istersen Sobakeviç'e gidersin yine. Çiçikov kendi kendine. Ne olacak sanki? Nozrev'e de gidivereyim. Sanki o ötekilerden daha mı kötü? Ne de olsa bir insan. Hem parasını da yitirmiş kumarda. Hem de her şeye hazır görünüyor. Belki parasız bile koparabilirim diye düşündü. Sonra Nozrev'e yüksek sesle. Peki gidelim. Yalnız tek şartla beni fazla tutmayacaksın. Zaman kaybetmemem gerekiyor. Hah şöyle bak bu iyi bir karar. Gel seni bir öpeyim. Öpüştüler. Nozrev devam ediyordu. Çok iyi oldu. Üçümüz birlikte gideriz. Sarışın bunun üzerine. Yo olmaz beni bırakın lütfen eve gitmem gerek. Bırak saçmalamayı kardeşim. Bırakmam seni. Gerçekten olmaz. Karım kızar sonra. Sen artık beyefendinin arabasıyla gidebilirsin nasıl olsa. Yok dostum yok olmaz öyle şey. Çıkar aklından bunu. Sarışın karşısındakinin fikri ne olursa olsun ilk anda hemen işi inada bindirmek isteyen insanlardan biriydi. Sen daha ağzını açmadan onlar seninle tartışmaya hazırdır. Ne denli kesin? Açık delillerle tezinizi savunursanız savunun caydıramazsınız onu. Aptalca bir şeye akıllıca demez ve bilmediği bir müzikle dansa kalkmaz. Ama bu inadını biraz sürdürdükten sonra yumuşamaya başlar ve aptalca bir şeyin akıllıca olduğunu, bilmediği o müzikle dans etmek kadar güzel bir şeyin olamayacağını savunur. Sözün kısası iyi başlar ama kötü bitirir. Nozrev sarışın adamın gerekçesine saçma diye karşılık verdi ve zorla şapkasını başına giydirdi. Sarışın da onların arkasından uysal uysal yürüdü. Yaşlı hancı kadın şey beyler vodkanın parasını ödemediniz dedi. Ha tamam tamam anneciğim bak enişte sen veriver lütfen benim cepte tek kapik bile yok. Enişte kaç para diye sordu. Ne olacak babam hepsi 20 gümüş kapik. Yalan söylüyorsun yalan. 50 bakır kapik yeter artar. Kadın az ama beyefendi neyse dedi. Yine de büyük bir sevinçle parayı aldı ve hemen kapıyı açmaya koştu. Bu işten hiç de zararlı çıkmamıştı çünkü vodkanın gerçek değerinin 4 katını istemişti. Arabalarına oturdular. Çiçikov'un arabası Nozriyev'le eniştesinin oturduğu arabayla aynı hizada gidiyor ve bu nedenle de yol boyunca üçü de birbiriyle rahatlıkla konuşabiliyordu. Arkalarından güçlükle onlara ayak uydurabilen Nozriyev'in kiralık atları koştuğu küçük arabası yetişmeye çalışıyordu. O arabada köpek yavrusuyla Porfiri oturuyordu yalnız. Aralarında geçen konuşmanın okuyucularımı ilgilendireceğini pek sanmıyorum. En iyisi biz romanımızda rolü pek de az olmayan Nozriyev hakkında birkaç söz söylemeye çalışalım bu arada. Okuyucularım Nozriyev'le sanırım daha önce birkaç kez karşılaşmıştı. Bu tür insanlara sık sık rastlanır. Bunlara açık göz denir. Daha çocukluğunda okulda çok iyi arkadaş olarak tanınırlar ama yine de epeyce sopa yerler. Yüzlerinde her zaman bir açıklık, doğruluk, yüreklilik göze çarpar. Çok çabuk can ciğer olur ve daha arkanızı dönmeden sizi sen diye çağırmaya başlarlar. Dostluğunuzun 100 yıl süreceğini sanırsınız ama bir de bakarsınız biriyle arkadaş oldukları günün akşamı bir eğlencede bozuşuvermişler. Neredeyse dövüşecekler. Bunlar hep geveze, eğlence düşkünü, atılgan ve her zaman gösterişlidirler. Nozriyev 18-20 yaşlarında ne idiyse şimdi 30 yaşında da aynıdır. Eğlence peşinde koşar. Evlenmesi de hiçbir şeyi değiştirmemiştir. Zaten karısı da geride Nozriyev'e hiç de gerekli olmadığı halde 2 çocuk bırakarak göçüp gitmişti öteki dünyaya. Çocuklara güzel bir dadı tutmuştu. Nozriyev evde bir günden fazla kalamazdı. Burnu 10-20 verst ötelerde kurulan panayırların, baloların, toplantıların kokusunu hemen alır, kaşla göz arasında orada biter, yeşil çuhalı masaya oturur, masada tartışmalar, karışıklıklar çıkarırdı. Çünkü bütün benzerleri gibi kumara çok düşkündü. Daha önce söylediğimiz gibi kumarı da hilesiz, günahsız, temiz oynamazdı hiçbir zaman. Çünkü bu işin bütün inceliklerini bilirdi. Bu nedenle de oyun sonradan sık sık başka bir oyuna dönüşürdü. Ya tekme tokat bir güzel dövülür ya da o güzelin favorilerinin kıllarını yoldurmuş bir halde dönerdi evine. Hatta bazen tek favoriyle döndüğü olurdu. O da epeyce seyrekleşmiş olarak. Fakat sağlıklı tombul yüzü yaratıcılıkta eşsizdi doğrusu. Çok geçmeden eskisinden daha gür olarak çıkardı favorileri. İşin tuhafı ki böyle bir şey de yalnız Rusya'da olabilir. Nozriyev kısa bir süre sonra kendine sopa çeken bu dostlarıyla karşılaştığında hiçbir şey olmamış gibi davranır ve o da karşısındaki de hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başlardı. Nozriyev bazı davranışları nedeniyle de olay çıkartan bir adam olarak göze çarpardı. Bulunduğu hiçbir toplantı olaysız geçmezdi. Ya salondan jandarmalar çıkartır ya da dostları tarafından yaka paça dışarı atılırdı. Kapı dışarı edilmese bile yine de başka birinin karşılaşmayacağı durumlara düşerdi. Ya büfeden ayrılmaz, içkiden kahkahalar atar ya da öyle yalanlar uydurur ki sonunda kendisi de bu söylediklerinden utanırdı. Öyle saçma sapan şeyler uydururdu ki sormayın. Bir bakarsınız mavi ya da pembe bir atı olduğunu söylemiştir. Bir bakarsınız buna benzer saçmalar söylemeye başlamıştır. Onu dinleyenler hemen "Eh be birader, amma da atmaya başladın" derler ve uzaklaşırlardı yanından. Hiçbir sebep yokken yanındakilere çirkef atmaktan hoşlanan insanlar vardır. Bunlar yüksek rütbeli, oldukça soylu görünüşlü, göğsü nişan dolu kişiler de olabilir. Size elini dostça uzatır, elinizi sıkar, sizinle derin düşündürücü konulardan konuşur. Bir de bakarsınız ki karşınızda sizin aleyhinizde bulunuyor. Size çamur atmaya çalışıyor. Hem de öyle ki bu davranışları öyle göğsü nişanlı, derin düşündürücü konularda konuşan kişiyle değil, basit, bayağı bir sivil memura bile yakıştıramazsınız. Bunların karşısında insan hiçbir şey söyleyemez, apışır kalır. Omuz sikmekle yetinir o kadar. İşte Nozriyev de böyle tuhaf bir insandır. Çok sıkı fıkı dost olduğu en yakın arkadaşına bile oyun etmekten çekinmezdi. Hakkınızda daha aptalcası zor bulunabilecek aşağılık şeyler uydurur. Bir evlenmeyi, bir ticari anlaşmayı bozar ama yine de kendini sizin düşmanınız saymazdı. Tersine sizinle bir yerde karşılaşırsa size yine dostça davranır ve "Amma da adamsın be, hiç bana uğramıyorsun" derdi. Nozriyev yer ve duruma göre kılık değiştiren bir adamdı. Her işe parmağını sokardı. Sizinle dünyanın öteki ucuna bile olsa her yere gitmeyi teklif eder, elinde olan her şeyi istediğiniz şeyle değiştirebileceğini söylerdi. Tüfek, köpek, at, ne olursa olsun onun için değiştirilecek şeylerdi. Bu onun kazanmak isteğinden değil, yalnızca yorulmak bilmez, hep değişiklik isteyen yaratılışından ileri geliyordu. Eğer bir panayırda şansı iyi gidip bir avanak yakalayarak oyunda biraz parasını sızdırabilmişse hemen önüne gelen ilk dükkana girer, önüne ne çıkarsa alırdı. Hamutlar, mumlar, dadı için başörtüsü, aygır, üzüm, gümüş, el tasları, Hollanda kumaşı, has un, tütün, tabanca, ringa balığı, tablolar, bileği takımı, çömlek, çizme, porselen, kapkacak, yeter ki parası yetsin. Ama bu aldığı şeylerin eve gittiği görülmüş şey değildi. Hemen aynı gün bir başka talihli oyuncuya rastlayarak kumar oynar, her şeyi ona devreder ve üstelik kendi piposu, tütün kutusu da giderdi. Kimi zaman bunlara dört atlı arabası da eklenir, eve gitmek için yanında arabacısı, sırtında kısalmış ceketi ya da eski kaftanıyla onu arabasına alacak bir dost aramaya başlardı. İşte böyleydi Nozriyev. Belki aranızda artık böyle tipler kalmamıştır, bunlar yalnız romanlarda geçiyor diye düşünenler vardır. Ama nerede, böyle konuşanlar haksızdır. Nozriyev bu dünyadan daha uzun süre kaybolmayacaktır. O her yerde aramızdadır. Ama belki değişik giysiler içinde, derin düşünmeyen, üstün körü düşünen insanlar, kılığını değiştiren bu adamları başkaymış gibi görürler o kadar. Bu arada kahramanlarımızın üç arabası da Nozriyev'in evinin kapısı önüne varmışlardı. Evde onların ağırlanması için hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Yemek salonunun ortasına bir ağaç sehpa konmuş. üzerine çıkan iki köylü bitmez tükenmez bir türkü tutturmuş. Badana yapıyorlardı. Yerler badana lekeleriyle doluydu. Nozriyev hemen köylülerin de sehpalarının da dışarı çıkarılmasını emretti. Ve öteki odaya başka emirler vermeye koştu. Konuklar onun hemen yemeğin pişirilmesini söylediğini duydular. Çiçikov bunu duyunca acıkmaya başladığını hissetti ve saat 5'ten önce masaya oturamayacaklarını anladı. Nozriyev geri gelince çiftlikte ne var ne yok diye onları gezmeye çıkardı. Bu gezinti de ancak 2 saat kadar sürdü. Başka görülecek bir şey kalmamıştı. Önce ahıra bakmaya gittiler. Burada biri kır, öteki al 2 kısrakla doğru bir aygır gördüler. Bu doğru at pek de gösterişli değildi ama Nozriyev bu ata 10.000 ödediğine yemin etti. Enişte, yok canım sen bu ata 10.000 vermemişsindir, bu kadar etmez dedi. Vallahi 10.000 verdim. İstediğin kadar kendi kendine yemin et. Peki istersen bahse girelim. Enişte bahse girmek istemedi. Sonra Nozriyev konuklarını önceleri iyi cins atların konduğu boş bir bölmeye geçirdi. Burada at yerine bir teke vardı. Eski bir geleneğe göre atların yanında bir teke bulundurulması uğur sayılıyordu. Görünüşe göre keçi atlarla çok güzel anlaşmıştı. Karınlarının altında kendi evindeymiş gibi dolaşıyordu. Nozriyev daha sonra konuklarına bağlı bir kurt yavrusu gösterdi. Bakın bu kurt yavrusudur dedi. Ben onu özellikle çiğ etle besliyorum. Çok yırtıcı olmasını istiyorum çünkü. Nozriyev'in söylediğine göre içinde 2 kişinin güçlükle taşıyabileceği balıklar avlanan küçük bir göle bakmaya gittiler. Tabii akrabası hemen bunda da kuşkusunu söylemekten geri kalmadı. Nozriyev Çiçikov'a anlatıyordu. Bak Çiçikov, ben sana şimdi müthiş bir çift köpek göstereceğim. Kapkara pençelerinin güçlüğünü görünce şaşıracaksın. Hele tırnakları iğne gibi. Onları avlusu büyük bir çitle çevrili gerçekten çok güzel yapılmış küçük bir evciye götürdü. Avluya girince bir sürü köpekler gördüler. Tüyleri ve renkleri değişik, uzun tüylü, kısa tüylü, her türden hayvanlardı bunlar. Boz renkli, siyah benekli, alacalı boz renkli, kırmızı benekli, siyah kulaklı, gri kulaklı. Her birinin adları da türlü türlüydü. Ateş et, söv, uç, çiz, pişir, yak gibi emir kiplerinden yapılmış ve yangın, kuzeyli, çizgi, ödül, damgacı kız gibi türlü adlar koymuştu. Nozriyev onların arasında bir aile reisi gibi dolaşıyordu. Bütün köpekler kuyruklarını havaya dikmişti. Köpek besleyenler buna ne ad verildiğini daha iyi bilirler ya. Gelen konuklara doğru atıldı ve selamlaşmaya başladılar. Hemen hemen 10 tanesi birden Nozriyev'in omuzuna atıldı. Hatta Söv adındaki de Çiçikov'a dostluk gösterisinde bulunmak istedi. Art ayaklarının üstüne kalkarak ön ayaklarını Çiçikov'un omuzlarına koydu. Diliyle Çiçikov'un tam ağzını yakaladı. Çiçikov iğrendi, geri çekilerek kurtuldu ve yere tükürdü hemen. Sonra Nozriyev'in övdüğü pençeleri çok güçlü köpeklere baktılar. Gerçekten iyi köpeklerdi doğrusu. Nozriyev'in dediğine göre bunlardan 2 yıl önce çok iyi bir köpek olan ama şimdi gözleri kör, güçlükle nefes alabilen dişi bir kırım köpeğine bakmaya gittiler. Gerçekten kördü. Sonra su değirmenine bakmaya gittiler. Değirmenin üst taşının üzerinde hızla dönüp duran i şeklindeki Rus köylülerinin uçak diye adlandırdığı şey yoktu. Nozriyev, biraz da demirhaneyi görelim dedi. Demirhaneyi gezmeleri de çok sürmedi. Nozriyev parmağıyla ilerideki tarlayı göstererek, şu tarla var ya dedi, o kadar tavşan var ki toprak görünmez. Bir gün elimle bile yakaladım birini. Enişte, bırak canım dedi, hiç tavşanı elle yakalayabilir misin? Yakaladım tabii, gerçekten yakaladım. Çiçikov'a döndü, eliyle uzakları göstererek, bak şimdi sana topraklarımın sınırını göstereyim dedi. Nozriyev konuklarını çoğu yeri sürülü tarladan yürüttü. Güçlükle adım atıyorlardı. Çiçikov da artık yorulduğunu hissetmeye başlamıştı. Toprak seviyesi o denli alçaktı ki birçok yerde ayaklarının altından su çıkıyordu. İlkin ihtiyatla yürüyorlardı ama sonra başa çıkamayacaklarını anlayınca rastgele basmaya başladılar. Artık çamura mı, kuru yere mi bastıklarını aldırmıyorlardı bile. Uzun süre dost doğru gittiler ve sınıra benzer bir yere vardılar. Bir ağaç kütüğüyle dar bir ark gösteriyordu sınırı. Nozrev, işte bizim sınır dedi. Şu yanda gördüğünüz bütün topraklar benimdir. Ta ileride mavileşen orman da benimdir. O ormanın arkası da. Enişte, bu orman ne zaman senin oldu diye sordu. Yakında mı satın aldın? Daha önce senin değildi orası. Evet, yakında aldım. Ne kadar yakında aldın? Canım daha 3 gün bile olmadı. Allah kahretsin, çok da para verdim. İyi ama sen 3 gündür panayırdaydın. Başıma sorgu yargıcı kesildim be. İnsan panayırda bulunduğu sırada toprak satın alamaz mı? Ben panayırdayken kahyam burada benim adımı alıverdi. Enişte, ha, kahya aldıysa bilmem dedi ama yine de kuşkuyla başını salladı. Konuklar yine aynı kötü yoldan döndüler eve. Nozrev onları çalışma odasına götürdü. Bu odada da her çalışma odasında bulunması gereken kitaplar, kağıtlar yoktu. Duvarda kılıçlar ve birini 300, ötekini de 800 rubleye aldığı 2 tüfek asılıydı. Enişte çevresine bakınıyor ve başını sallamaktan başka bir şey yapmıyordu. Nozrev konuklara Türk hançerlerini göstermeye başlamıştı. Birinin üzerine yanlışlıkla Saveli Sibiryakov usta yazısı kazınmıştı. Bir de laterna gördü konuklar. Nozrev hemen kolunu çevirmeye başladı. Sesi oldukça iyi sayılırdı ama bir tarafı bozulmuştu anlaşılan. Çünkü en son Marburg sefere çıktı. Türküsünü söylerken beklenmedik bir anda çok bilinen bir vahse dönüverdi. Nozrev kolu çevirmeyi çoktan bıraktığı halde laternadan tiz sesler çıkmaya devam etti. Uzun süre sonra bu ıslığa döndü. Daha sonra Nozrev'in ağaçtan, topraktan, lüle taşından çok isli ya da az islenmiş güderi kaplanmış, kaplanmamış pipolarına, kısa bir süre önce kumarda kazanılmış kehribar ağızlı bir çubuğa, Nozrev'in söylediğine göre bir handa kulağına aşk şarkıları söylemiş. Elleri süperflü, dipnot, süperflü, Fransızca aşırı, dipnot bitti. İncelikte ki bu sözcüğü herhalde Nozrev çok yüksek bir mükemmellik anlatmak için kullanıyordu. Olan bir kontes tarafından armağan edilmiş bir tütün kesesine baktılar.